hak ve hakikat, müştaki olan müritlerin, tezvir ehli ve iddiacı kimseleri birer yüce şeyh sanarak, hakka vasıl olmuş ve hürmete layık velileri zannetmeleri, mecaz ile hakikat arasındaki farkı göre ve işleri beyanındadır. Bu sebepten akil kimseler şu hikmetli sözü söylemişlerdir. Ancak ihsan sahiplerinin misafiri olmak gerek. Halbuki sen öyle bir kimsenin misafiri ve müridisin ki, hasisliğinden senin her şeyini elinden alır. Kendisi galip ve kuvvetli olmayan sana nasıl kuvvet verebilir? O ışık saçmaz, senin kalbini karartır. Bizatihi nura sahip olmayan kimseye yaklaşanlar ondan nasıl nur alabilir? 2305. O şarlatan kendisi yarı kör bir hekime benzer. Başkalarının gözlerine zararlı şeyden başka ne ilaç edebilir? Yokluk ve perişanlık da bizim halimizde böyledir. Hiç kimse aldanıp bize misafir gelmesin. 10 yıllık kıtlık ne demektir? Bunu görmedinse gözünü aç da bize bak. Bizim görünüşümüz büyüklük davasında olan kimsenin içi gibidir. Gönlünde karanlık, dilinde şaşaa vardır. Davacı kimsede Cenab-ı Hak'tan ne bir koku ne de bir nişan vardır. Davası ise şitten de ileridir, Adem'den de. 2310. Şeytan bile ona yüzünü göstermemiş iken o daima biz hak abdallarındanız, hatta daha üstünüz der. Kendisini kutsi bir şahsiyet saysınlar diye o dervişlerin kullandıkları birçok tabirleri çalmıştır. Konuşurken bir meseleyi Bayezid-i Bistami'den daha ziyade inceler. Hatta onu kusurlu bile bulur. Halbuki onun aslı Yezid'i bile utandırır. Asuman'ın ekmeğinden ve sofrasından nasipsizdir. Cenab-ı Hak onun önüne bir kemik bile atmamıştır. O şarlatan ben sofra kurdum, Hakk'ın vekili ve halifezadeyim diye bağırır. 2315. Ey sade dil ve budala kişiler, gelin benim ihsan ve kerimimin sofrasından doyuncaya kadar yemenize hiçbir mani yoktur. Bazı kimseler yarın vaadine güvenerek o kapının etrafında yıllarca dolaştılar. Fakat o yarın bir türlü gelip çatmadı. İnsanoğlunun iç yüzündeki sırrını meydana çıkarabilmesi için uzun zamanlar lazımdır. Büyük küçük her meselede. Beden duvarı altında hazine mi var? Yoksa yılan veya karınca ya da ejderha yuvası mı? O yalancının bir hiç olduğu meydana çıkıncaya kadar talibin de ömrü tükenmiş olur. Artık anlamış olsa bile kime ne faydası var? Arabi'nin karısı öyle görülüyordu ki sadece nefsi ve nefsin heveslerini dile getirmiyor. Aynı zamanda cüz'i aklı uyarmaya çalışıyor ve aklın temsilcisi olmak lazım gelen kocasını, yani aklı harekete getirmek istiyordu. Demek istiyordu ki içinde bulunduğumuz gafletten ve irfan fakirliğinden kurtulmamız için dünya fakirleri nasıl herhangi bir zengin, hatta bir padişah bulup eteğine yapışıyorlarsa biz de öyle yapalım. Yüce bir mürşidin eteğine yapışan ihtiyar çalgıcı nasıl her türlü yoksulluktan kurtulduysa biz de bir hak arifi bulalım. Eteğinden tutalım. Bizim karanlıkta kalmış ruhlarımızı Tanrımıza götürsün. Bunun içindir ki akıllı kimseler muhtaçlara değil, ikram edicilere misafir olsun demişlerdir. Halbuki sen öyle bir cimrinin müridi ve misafirisin ki sana ihsanda bulunmak şöyle dursun. Senin elindekini, avucundakini almaya kalkar. Kendinde kuvvet olmayan sana kuvvet, kendinde nur olmayan sana ışık verebilir mi? Kendi gözleri görmeyen hekim başkasının göz hastalığını nasıl iyi edebilir? Demek ki Allah sevgisi ve Allah'a varma terbiyesi yolunda bir mürit gerçekten kamil bir mürşit bulacaktır. Yoksa mürşit taklidi yapan bir sahtekar değil. Böyle sahtekarlar gönüllerde muhabbet çırağı yakmak şöyle dursun. kalplerde mevcut olan o saf nuru söndürürler. Kendi nefsi terbiyeye muhtaç birinin başkalarının nefis terbiyesiyle meşgul olması gülünçtür. O henüz kendi ihtiraslarını mağlup edip kendi azgın nefsini yenememişken nasıl olur da senin nefsini ıslah eder? Gönül gözü görmeyen, içinde tecelli nuru yanmamış ve ilahi hakikate ermemiş bir kimse nasıl olur da başkalarının kalp gözlerini açmak, bu gözlerdeki perdeyi çekmek ve yok etmek çarelerini bulabilir? Maksat, çokluğu birlik halinde görmek ve göstermek olduğu halde böyle mürşit mukallitleri işi tersine çevirip insanı biri iki gören şaşılardan ederler. Arabi'nin karısı işte bunları söylemek istiyordu. Biz öyle şaşırmış, öyle yoksul kalmışız ki hiç kimse aldanıp bize gelmez, bizi arayıp sormaz diyordu. Bir memlekette yıllarca süren kıtlık insanlara ne hale kor. Bunu görmek istiyorsan gözlerini aç ve bizim halimize bak diyordu. Bizim halimiz nedir? Biz açız ve muhtacız. Hayatımız peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarların gönülleri gibi simsiyahtır. Öyle gönüller ki onlar hakkı bilmezler. Allah'tan korkuları yoktur. Ve iddialarındaki sahtelik o kadar aşikardır ki onlar kendilerini hakiki peygamberlerden üstün tutar, öyle gösterirler. Ruhları şeytandan bile yüz görmeyecek kadar bayağı olduğu halde onlar kendilerini evliyadan üstün tutar. Ermişliklerinin abdallardan ileri olduğunu söylerler. Hareketleri Yezid'i bile utandırırken onlar gözlerde ve gönüllerde Bayezid tesiri yapmak isterler. Onlardan Allah bile yüz çevirmiştir. Onları her türlü nimetinden mahrum bırakmıştır. Fakat onlar kendilerini yeryüzünde Allah'ın halifesi gösterirler. Ve her nimetten mahrum oluşlarını düşünmeksizin saf ve budala kişileri kendi nimetsiz sofralarına çağırırlar. Koşun, gelin, size her nimeti yalnız biz verebiliriz derler. Aldanıp da sofralarına koşan ve yiyecek isteyenlere ise bugün değil yarın gelin diye hile yaparlar. Fakat onların yarın dedikleri gün bir türlü gelmez ve şüphesiz gelmeyecektir. Böyle bir yarın vaat ederken o sahte veliler nice bedbaht müritleri kendi çevrelerine topladılar. Vaat ettikleri nimet maddi değil de manevi olduğu, görülebilir değil de görünmez sanıldığı için nice saf dil kimseler onların çevresinde birikip derin bir gönül saflığıyla bu büyük yarını ve bu manevi nimeti beklediler. Çünkü beden duvarı taştan değildir. İçinde veya temelinde bir hazine olup olmadığını anlamak güçtür. O kadar ki böyle bir yalancı velinin sahtekarlığı ve boşluğu meydana çıkıncaya kadar çok kere onun çevresinde dolaşan talibin de ömrü tamamlanmış olur. Ne var ki o talip, o sahtekarın varlığında bile hakkı aradığı için eğer bütün kulluğunu tam bir gönül saflığıyla yapmış ise Allah onu elbette büsbütün mahrum bırakmaz. Fakat yine de bu bedbaht yolcu çok zaman kaybetmiş olur. Bazen bir müridin yalancı bir şeyhe adamdır diye sadakatle inanması, itikat etmesi ve bu itikat yüzünden şeyhinin rüyasında bile göremeyeceği bir makama ermesi ve bu müride suyun ve ateşin zarar vermemesi, halbuki bunların şeyhe zararlı olması ama bu halin nadir değil, ender bulunması beyanındadır. 2320. Bazı nadir hallerde talibin itikadındaki parlaklık yüzünden şeyhin yalanı o talibin iyiliğine hizmet eder. Gerçi talip sahte şeyhi can zannettiği halde o ceset çıkmıştır. Lakin mürit kendi iyi niyeti ile öyle bir makama vasıl olur ki hali tıpkı gece yarısı kıble arayana benzer. kıbleyi bulamasa bile onun namazı caizdir. Sahte şey ruh kıtlığı çeker. Bu görünür bir kıtlık değildir. Biz ise ekmek kıtlığı çekeriz. Bu görünür harici bir kıtlıktır. Niçin sahte şeyh gibi bu görünür kıtlığımızı, fakirliğimizi saklayalım? Sahte şöhret sahibi olmak için neden didinip çabalayalım? Sahte bir şeyhin etrafında pervane gibi dönen saf mürit, hakikatte Allah'ın etrafında dönüyordur. Onun böyle bir şeyhe aldanması, Allah yolunda ancak zaman kaybetmesi, hakikatte tam bir iman adamını gösterdiği yoldan gidememek gibi bir bahtsızlığa düşmesi demek olur. Gönlü temiz ve maksadı iyi olduğu için Allah'ı da ona gönlünce verir. O kadar ki kendi sahte şeyhi henüz dünya ve vücut kirleri içinde yüzerken o hedefe vasıl olabilir. Böyle bir hal bulutlu gece karanlığında namaz kılmak için kıble arayan Müslümanın haline benzer. O Allah'ın huzuruna çıkmak, o huzurda namaz kılmak istediği için kıble diye ne tarafa dönerse dönsün, ibadeti makbuldür. Çünkü Allah bir yerde değil, her yerde hazır ve nazırdır. Onun yaptığı cihan Kâbesini değil, fakat can Kâbesini tavaf etmiş olmaktır. Gönüllerdeki aşk ateşi olanlar, büyük sevgililerini esasen kendi gönüllerinden daha iyi nerede bulabilirler? Gerçi bedbaht mürit, etrafında döndüğü sahte veliyi gerçek bir can zannetmiş, fakat şeyhi can olmak şöyle dursun, tamamiyle ruhsuz bir ceset çıkmıştır. Ancak o cesetten, hatta o candan müride ne? Mürit, hakikatte en büyük mürşidin cazibesi içinde değil midir? Sahte şeyh bir ruh yoksulluğu içindedir. Fakat onun bu yoksulluğu bir sırdır. Dışarıdan herkese malum olmaz. Halbuki biz bir ekmek kıtlığı çeksek, bu herkesçe bilinebilir. Çünkü maddi ve harici bir kıtlıktır. Bizim fakirliğimiz meydandadır. Sahte mürşit kendi ruhsuzluğunu gizleye dursun. Fakat biz bu görünür yoksulluğumuzu neden gizli tutalım veya gizlemeye çalışalım? Fakirliğimizden utanıp kendimize fakir değilmiş gibi göstermek neden? Bunun ne faydası olur? Namus ve utanç duygusu bu mudur? Eğer bu ise utancımız ve namusumuz bizim ölümümüze sebep olacak. Hayır, böyle yapmayalım. Ölmek bizim hakkımız değildir. Onun zamanını tayin bize düşmez. Biz yaşamak için gayret sarf edelim ve ata sahibi zengin kimseye gidip halimizi bildirelim. Bir bakıma Arabi'nin karısı kılığına girmiş olan nefis böyle söylüyordu. Bir bakıma da o bir ilham gibi konuşarak kocasının temsil ettiği faal aklı, hakka giden yolda elde edebilmesi gereken manevi serveti aramaya, bunun içinde ruh ve gönül zengini bir kamil ve ermiş insan bularak ondan nasip almaya yöneltiyor. Kısaca cüz'i aklı bir aydınlığa uyandırıyordu. Arabi'nin karısına sabır tavsiye etmesi ve sabırla fakrın faziletinden söz açması beyanındadır. 2325. Arabi karısına dedi ki, daha ne vakte kadar kazanç ve mahsul arayacaksın? Zaten ömrümüzden ne kaldı ki? Çoğu geçti gitti. Akil kişi aza çoğa bakmaz. Zira ikisi de sel gibi geçer gider. Bu sel ister saf olsun ister bulanık. Madem ki baki değildir, ondan hiç bahsetme. Bu alem içre binlerce canlı, sıkıntısız, hoş bir halde yaşamakta, geçinip gitmektedir. Ağaçtaki üvey kuşu, geceki rızkı henüz tedarik edilmemiş olmakla beraber Allah'a şükreder. 2330. Bülbül Cenab-ı Hakk'a hamd edip, ey dualara icabet eden Allah, rızk hususunda itimadım sanadır, der. Şahin, padişahın elinden gıdalanmaya alışık olduğu için bütün leşlerden başını çevirmiştir. Bunun gibi sivrisinekten ta file varınca Allah'ın ailesidir. Allah da ne güzel bir aile reisi. Gönüllerimizi saran bu gam ve endişeler, bizim hava ve heveslerimiz rüzgarının kaldırdığı buhar ve tozdan ötürüdür. Bu kök sökücü gam ve endişeler ömrümüzün orağı gibidir. Bu böyle oldu, şu şöyle oldu diye düşünmek şeytanın vesvesesidir. 2335. Bil ki her hastalık ölümden bir parçadır. Eğer yolunu bulursan bu ölümün cüz'ünü kendinden sürür çıkar. Ölümün bir cüz'ünden dahi kaçmaya kadir değilsin. Haberin olsun ki günün birinde onun hepsini başından aşağı dökeceklerdir. Eğer ölümün bir cüz'ü olan hastalık sana hoş geliyorsa, bil ki Cenab-ı Hak küllü yani ölümü de sana tatlılaştırır. Dertler, illetler ölümden haberci olarak gelirler. Ey fodul, ölümün habercisinden yüz çevirme. Tatlı yaşayan acı ölür. Kendi bedenine tapan canını kurtaramaz. 2340. Koyunları kırlardan sürüp getirirler. Hangisi daha semizse onu boğazlarlar. Gece vakti ve şafak söktü. Ey benim canım, şu altın hikayesini tekrar tekrar daha ne kadar söyleyeceksin? Vaktiyle gençtin, daha da kanaatkardın. Şimdi ise altın müptelası oldun. Halbuki evvelce kendin altın idin. Vaktiyle meyvedar bir asmaydın. Tam yemişlerin pişmeklik zamanında nasıl oldu da çürüyüp bozuldun? Günden güne tatlılaşman lazım gelirdi. İp bükenler gibi geri geri gitme. 2345. Sen bizim çiftimizsin. İşlerin düzgün gitmesi için çiftlerin huy ve sıfatça uygun olması gerekir. Çift diğer çifti gibi olmak gerek. Hele ayakkabının ve çizmenin çiftlerine bir bak. Eğer ayakkabının bir teki dar olursa her ikisi de işe yaramaz. Kapı kanatlarından birinin küçük, diğerinin büyük olduğunu gördün mü? Yahut da ormandaki aslanın bir kurdun çifti olduğunu gördün mü? Bir çuval dolu, diğeri boş olursa deve üstünde denk gelmez. 2350. Ben bütün bir kalp kuvvetiyle kanaat yolunda yürüyorum. Sen niçin kötülüğe sürükleniyorsun? Kanaat sahibi Arabi ihlasla ve yüreği yana yana sabaha kadar karısıyla böylece konuştu. Arabi kadınına dedi ki, sen bir yanlış dilektesin. Bu dünyada durmaksızın bir çıkar, bir nimet ve servet beklemek akıl değildir. Ömrümüzden şurada ne kaldı? Bundan sonra zengin kapılarını çalıp ekmek dilenmek bize yakışmaz. Aklı başında olan yiyecek ve içecek kaygısında ileri gitmez. Hakkın verdiği kısmetle yetinir. İnsanın bu dünyada servet ve nimeti ister az olsun ister çok. Nasıl olsa sel gibi akıp giden şu ömür içinde fakirlikte, zenginlikte aynı sele kapılıp gidecektir. Biz madem ki bir sele kapılmışlardanız, bizi sürükleyen su ister berrak olsun ister bulanık. Bunun ne ehemmiyeti var? Diyelim ki berrak bir su gibi aydınlık, rahat ve nimetli bir hayatımız oldu. Yahut bulanık bir sel gibi keder, kaygı ve tortu içinde yaşadık. Madem ki ikisi de geçicidir, ne diye bir tanesinin hasretini çekersin? Hatta niçin bu fani değerlerin sözünü edersin? Bilmez misin ki bizim yaşadığımız alemde bizden başka daha sayılamayacak kadar çok canlılar vardır. Allah onların her birinin rızkını ama eksik ama ziyade mutlaka vermiştir. Üvey kuşu ağaçta ve bülbül gül dalında şükürler ve dualar terennümündedirler. Bu kuşların hangisinin gece veya gündüz rızkları temin edilmiştir? Bir yerde, bir ambarda onların hangisi için bir zahire biriktirilmiştir? Tabii hiçbiri için. Ama onlar yine şükürde ve duadadırlar. Biz bu kuşlardan olsun bir ibret alamaz mıyız? Hikayeyi bilirsin. Rızkını padişahın elinden almaya alışık olan bir şahin, kaderin şuraya buraya bıraktığı murdar ve pis leşlere atılmaktan müstahinidir. Tıpkı bunun gibi maneviyat dünyalarının padişahları olan kamil velilere mahrem olmuş, onlardan irfan ve hakikat lokması almış şahin gibi aşıklar içinde artık pis ve murdar birer leş gibi olan vücut ve nefis ihtiraslarıyla gıdalanmak hayale sığmaz. Kaldı ki sivrisinek kadar aciz bir mahluktan fil gibi yaratılmışların en irilerine kadar her canlı o büyük yaratıcının aile efradıdır. Allah gibi evlatlarına düşkün bir aile reisi bulanlar ne diye kaygılanırlar? O Allah ki ailelerini sevenler Allah'ın da sevgilileridir buyurdu. Kendisi nasıl olur da kendi uluhiyetiyle kurduğu bir büyük fakat aciz aileyi nimetsiz bırakır? Buna sen inanabilir misin? Yeme içme uğruna bizi türlü endişelere, kederlere düşüren bizim hırslarımız, tamahımız, açgözlülüğümüzdür. Gamlarımız ve endişelerimiz bir orağın ekim biçmesi gibi bizim ömrümüz mahsulünü kesip biçip ziyan eder. Akıllı insanlar dünya için, dünya rızk ve nimetleri için endişelenmez. Yemişli vücut ağacını gam testeresiyle kesip vaktinden evvel kurutmazlar. Her keder bir hastalık, her hastalık ölümden bir parçadır. Gerçi ölümden kaçmak bizim kudretimiz dahilinde değildir. Fakat bu ölüm habercisi dertler ve ızdıraplar sana güzel görünmeye başlarsa iş değişir. Hastalık, dert ve elem tecrübelerini hoş karşılayanlara ölüm daha insaflı davranır. Daha şefkatli hareket eder. Kendisini korkunç bir son gibi değil, tatlı bir dönüm noktası gibi göstermesini bilir. Dirliği sadece vücut lezzetlerinden ve nefis isteklerinden ibaret olan kimsenin sonu elbette acılık ve rüsvailıktır. O kadar ki gayretini ve himmetini sade ten lezzetlerine harcayan kimse için herhangi bir ruh selameti yoktur. Ovalardan, kırlardan mezbahaya gelen koyunların bile önce semizlerini boğazlar, vücudu daha besili olanları keserler. Ömür geçti, ölüm sabahı yaklaştı. Artık altın hikayesini bırak. Kocadıkça dünyaya hırs bağladın. Gençlik denen halis altını yitirdin. Şimdi altının kendisi için ihtiras duyuyorsun. Gençliğinde meyve yüklü bir daldın. Tam bu meyvelerin olacağı zaman vücuduna nasıl bir kurt girdi ki bozuldun ve çürüdün? Ey kadın, kalbini saf aynalar gibi parlak tut, tozlanmasın. Hazreti Ali tamah eden zenginin fakir olduğunu söyler. Ey kadın, sen bizim eşimizsin. Eş, eşine uygun gerek. Bir çift ayakkabıdan biri büyük, öteki küçük olmaz. Kapıların da kanatları birbirine eştir. Devenin bir tarafına boş, öbür tarafına dolu çuval yüklenmez. Hayvanın muvazenesi bozulur. Ey kadın, terazinin bir kefesinde sen ağır basma. Benim gibi kanaat sahibi ol. Bil ki kanaat fazilettir. Senin de faziletin bu yolda bana uymak olacaktır.